Ayrım 44. Hatemül Enbiya. Hazreti Muhammed ve Hayatı. Sayfa 437. 29. Bölüm. Hazreti Peygamber'in hastalanması. Üsame ordusu hareket edeceği sırada Hazreti Peygamber hastalandı. Şimdiye kadar hastalandığı yoktu. O gayet muntazam yaşardı. Az yerdi, temizliğe gayet dikkat ederdi. Sıhhatin şartları da bunlardan ibaret değil mi? Ömründe bir defa hafif bir kırgınlık geçirmişti. O da hicretin 6. yılındaydı. Buna hastalık denemezdi. Bir iştahsızlıktan ibaretti. Hicretin 7. yılında Yahudi karısının zehirlediği koyun etinden bir lokma alınca o zehir tesirini göstermişti. Şimdi hastalanınca o zehir vücudunu hırpalıyordu. Hastalığı esnasında Yahudilerin "Hani o zehri yok mu? Beni bitiriyor. İçimde her damarımın yırtıldığını hissediyorum." derdi. Silah arkadaşlığının mukaddes borcu. Uhud harbindeki şehitlerin cenaze namazı kılınmamıştı. Onların aziz hatıraları peygamberin kalbinde yaşıyordu. Veda haccı dönüşünde onları ziyaret ederek haklarında hayır dua etti. Bunu mütakip bir hutbe irade ederek şunları söyledi: "Sizin bir daha putperestliğe dönmenizden katiyen endişe etmiyorum. Kaygılandığım şey sizin dünya dağdasına koyularak, servet ve samana dalarak birbirinizin kanını dökmenizdir. İşte o zaman siz de sizden evvelki milletler gibi mahvolursunuz." Esrarengiz bir ziyaret. Miladın 632, Hicretin 11. yılı, Safer ayının 19'u bir pazar günü gecesi esrarengiz bir ziyaret vuku buluyor. Gecenin karanlığında şehir haricine çıkıyor. Baki'ye giderek mezarlıkta yatanlara selam veriyor. "Biz de yakında sizin aranızda olacağız," diyor. Veda haccının bu fani dünyadan ebediyet alemine göçme gününün yaklaştığına işaretler vardı. Şimdi de bu esrarengiz ziyaret vuku bulmuştu. Bunlar hep tesadüfi şeyler değildi. Hazreti Muhammed'in saf ve tahir ruhu sema ile temas halindeydi. Kendisi ilahi vahye mazhardı. Son dakikaların yaklaştığı haberini almıştı. "Asıl benim vah başım ya Ayşe." Mezarlık ziyaretinden dönüşünde hastalık ciddi bir hal aldı. Ayşe'nin yanına uğradı. Ayşe ona başının ağrıdığından şikayet etmiş, "Vah başım," demişti. Hazreti Peygamber de buna şöyle mukabele etmişti: "Senin değil, asıl benim vah başım." Hastalık artınca. Hastalığa rağmen devlet işleriyle meşguldü. Yemen'de türüyen yalancı peygamber Esvedül Ansi'ye dair haberleri merakla takip ediyordu. Üsame ordusunun hazırlığı ve hareketiyle yakından ilgileniyordu. Üsame'nin kumandan tayin edilmesine itiraz edenlere hastalık haline bakmayarak cevap vermişti. Hastalığı günden güne ağırlaşıyordu. Buna rağmen yine mescide çıkıyor, namazda imam oluyor, cemaate vakit namazlarını kıldırıyordu. Nihayet bir gün hastalığı onu dermansız düşürdü. Mescide çıkamadı. Son kıldırdığı namaz akşam namazıydı. Hayatı boyunca en sadık dostu ve yarigarı olan Ebu Bekir'i namaz kıldırmak için yerine tayin etti. Hazreti Ayşe buna itiraz etti. "Babamın kalbi yumuşaktır. Kur'an okurken dayanamaz ağlar," dedi. Hazreti Peygamber yine "Ebu Bekir namaz kıldırsın," deyince Ayşe aynı sözü tekrarladı. Ebu Bekir 3 gün imamlık yaptı. Vasiyet yazdırmak arzusu. İrtihalinden 4 gün evvel Müslümanları atide her ihtilaftan korumak üzere bir şey yazdırmak düşüncesiyle kalem ve kağıt istedi. Ne yapacağını anlamadıkları için acaba hastalığın tesiriyle mi yapıyor diye konuşanlar oldu. "Hastalığı halinde onu rahatsız etmeyelim," dediler. Bunun üzerine yazdırmak istediği yazılmadan kaldı. Acaba ne yazdıracaktı? Bunu bilmiyoruz. Şia ile ehli sünnet arasında ihtilafa yol açan meselelerden biri de bu olmuştur. Şia, Hazreti Ali'yi halife tayin edip vasiyet yapacağını söylerler. Bunu nereden biliyorlar? Hiç anlaşılamayan bir iddia. Böyle bir şey olsaydı onu sonra da yazdırabilirdi. Şu da muhakkaktır ki ondan sonra 3 şifahi vasiyet yapmıştır. Belki yazdırmak istediği şeyler bunlardı. 1. Arap Yarımadası'nda müşrik kalmayacak. 2. Kabilelerden gelen heyetler kendi zamanında olduğu gibi ikramla karşılanacak. 3. Ravi 3. nokta hatırımda kalmamış diyor. Nesi varsa sadaka olarak dağıtıyor. Hastalığında Hazreti Ayşe'nin evinde yatıyordu. Yanında 7 dirhem parası vardı. Onları sadaka vermelerini söyledi. Hastalığıyla meşgul olduklarından telaşla unutmuşlar, onları fukaraya dağıtmamışlardı. Bir aralık hastalığı hafifleyince paraları ne yaptınız diye sordu. Hazreti Ayşe duruyor dedi. Onları getirtti, avucuna alarak bunlar elde dururken ölürsem Allah hakkındaki itikadım nice olur dedi ve hepsini fakirlere sadaka olarak verdi. Ölürken elinde altın, gümüş namına bir şey kalmadı. Birkaç ev eşyası kaldı. Ziyerciler elbise, iki kilim, çarşaf, su kabı, tarak, makas, misvak gibi şeyler zikrederler. 20 deve, 100 koyun, 7 keçi, 1 katır ve silahları vardı. Medine'de arazisi, Fedek ve Hayber'de hisseleri vardı. Bunlardan zevcelerine hisseler tahsis ettikten sonra kalanını yolculara, misafirlere, gelen heyetlere sarf olunmak üzere vasiyet etti. Nesi varsa millete bıraktı. Kızı Fatıma ile baş başa. Hazreti Peygamber hastalığında Hazreti Ayşe'nin odasında yatıyordu. Kızı Hazreti Fatıma her gün gelip babasını ziyaret eder, hatırını sorardı. Hayatta biricik evladı kızı Fatıma kalmıştı. Hatice'nin sevgili yadigarı babasının biricik nazlı kuzusuydu. Fatıma evine gelince onu ayakta karşılar, kucaklayıp öper, yerine oturturdu. Hastalığındaki bu ziyaret çok hazin olmuştu. Fatıma babasının bitkin halde görünce kim bilir ne acılar çekiyor babacığım diye inledi. Babasının sevgili kuzusu bugünden sonra babacığın hiç acı çekmeyecek dedi. Bu elem dünyasından göçeceğine işaretti. Fatıma gözyaşlarını tutamadı. Niye ağlıyorsun yavrum? Yerde ve gökteki kadınların içinde en hayırlısı olmak sana yetişmez mi? İslam tarihleri en hayırlı ve faziletli kadın olarak şunları sayar. Meryem, Hatice, Fatıma ve Asiye. Hazreti Fatıma en hayırlı bir kadındı. Bununla beraber Hazreti Peygamber ölüm döşeğinde ona şu fazilet dersini vermişti. Ey Peygamberin kızı Fatıma, sen ahiret gününün mesuliyetinden kurtaracak hayırlı işler yapmaya bak. Peygamber kızı olmak sana bir şey kazandırmaz. Ben seni o günün dehşetinden kurtaramam. Hastalığındaki hutbeleri. Hastalığı esnasında birkaç defa ashaba bazı meseleleri izah etmek arzusunda bulunmuştu. Bir defasında Ensar ile Muhacirler arasındaki kardeşliği takviye edecek şunları söylemişti. Ey Muhacirler! Sizlere dahi vasiyetim budur ki Ensar'a güzel muamele ediniz. Onlar size iyilik ettiler. Sizi kendi memleketlerine getirdiler. Hanelerinde barındırdılar. Geçinme hususunda başları dardayken sizleri kendi üzerlerine tercih ettiler. Mallarına ortak eylediler. Her kim Ensar üzerine hakim olursa onlara riayet etsin ve içlerinde kusur edenler bulunursa affeylesin. Ey Nas! Alemde olup biten işler kaza ve kaderi ilahiye bağlıdır. Vaktiyle olacak işleri tacilde fayda yoktur. Cenab-ı Hak kimsenin taciliyle acele etmez. Allah'ın kaza ve kaderine galebe sevdasında olanlara mağlup olurlar. Taraf-ı ilahiye huda etmek isteyenler aldanırlar. Haip ve hasir kalırlar. Ben size şefkat ve merhametliyim. Sizler yine bana kavuşacaksınız. Buluşacağımız yer Havz-ı Kevser kenarıdır. Her kim havuz kenarında benimle buluşmak isterse elini ve dilini malayaniden sakınsın. Ey halk! Günah ve masiyet nimetin değişmesine sebep olur. Ey halk! Yar ve muti olursa emirler, amirler ve baştakileri de öyle olur. Eğer halk facir olursa onlar da ona göre olur. Son hutbelerinden biri. O hastalığına rağmen irşat vazifesini hiçbir zaman ihmal etmezdi. Yine hastalığı esnasında irade ettiği hutbelerinden birinde İslamiyet'in tealimini ashabına pek güzel bir surette derli toplu olarak şöyle anlatmıştı. Ey Nas! Bilmiş olun ki bu dünyadan göçme zamanının geldiği bana haber verildi. Allah'ıma kavuşacağıma seviniyorum. Ümmetimden ayrılacağım için de mahzunum. Ey Nas! Vasiyetimi dinleyin. belleğin, burada bulunanlar bulunmayanlara tekrarlasın. Allah gönderdiği kitapta size helal ve haram kıldığı şeyleri, yapacağınız ve sakınacağınız şeyleri bildirdi. Siz o kitabın akıllara hayret veren hükümlerine itaat ediniz. Saydığı örneklerden ibret alınız. Sizi cennetten uzaklaştıran, cehenneme yaklaştıran heveslerden ve şehvetlerden çekininiz. Topluluktan ve doğruluktan ayrılmayınız. Emanete hiyanet etmekten sakınınız ve Allah'tan korkunuz. Kölelerinize ve karılarınıza eziyet etmeyiniz. Onların haklarını gözetiniz. Çoluğunuza, çocuğunuza ilim ve edep öğretiniz. Onlar sizin yoldaşınızdır ve size emanettirler. Ey halk! Al ve ehli beytime ve Kur'an'ı bilenlere sevgiden ayrılmayınız. Alimlere saygı gösterin. Onlara kin gütmeyin. Onları kıskanmayın. Bilmiş olun ki onları seven beni sevmiş olur. Ey halk! Taharete riayet edip namaza devam edin. Malınızın zekatını verin. Zekat vermeyenin namazı da yoktur. Namazı olmayanın ise orucu, haccı, cihadı ve dini yok demektir. Ey Nas! Dilinizi tutun. Gururu bırakın. Büyük işler başarın. Vücutlarınızı işletin, tembel olmayın. Düşmanlarınızla savaşın. Mescitlerinizi mamur tutun. İmanınızı kuvvetlendirin. Önce kendi nefsinize, sonra kardeşlerinize nasihat edin. Namusunuzu koruyun, malınızdan sadaka verin, birbirinizin nail olduğu şerefi kıskanmayın. Kendinizi esirlikten kurtarmaya çalışın, zulmetmeyin. Allah hesap gününde zalimi bizzat muhakeme edecektir. Ben haberimi aldım, Allah'a gidiyorum. Dininizi ve emanetinizi Allah'a ısmarladık. Ey ashabım ve ey cemaat, sizlere selametler dilerim. Allah'ın rahmeti ve bereketi sizin üzerinize olsun. Emsalsiz bir büyüklüğün manzarası. İrtihalinden iki gün evveldi. Bir tarafından Abbas oğlu Fadl, diğer tarafından Ali tutmuş, bitkin bir halde mescide geldi. Simasında tasviri kabil olmayan bir tebessüm dalgası dolaşıyordu. Ağır ağır minbere çıktı, yüzünü cemaate döndü. ''Ey Müslümanlar!'' dedi. ''Şayet birinize karşı fena bir muamelede bulunduysam, onun karşılığını kabule amadeyim.'' Kime vurduysam, işte arkam, gelsin vursun. Kimin bende alacağı varsa, işte malım, gelsin hakkını alsın. Ashabtan biri 3 dirhem alacağı olduğunu söyledi. Çünkü bu 3 dirhemi peygamberin emri üzerine bir fakire sadaka vermişti. Bu para derhal verildi. Tarih böyle bir manzara görmüş ve kaydetmiş değildir. O böyle mütevazı ve böyle büyüktü. Ahirete de öyle göçüyordu. O ahiret evi onlarındır ki yeryüzünde tahakküm davasında değildirler. Fesat peşinden koşmazlar. İyi akıbet müttakilerindir. Kasas suresi ayet 83. Son dakikalar. 8 Haziran'a rastlayan Rebiülevvel ayının pazartesi günü sıcak bir gün. Medine seması saf ve berrak. Seher vaktinin tatlı havası esiyordu. Hazreti Peygamber hastalığının hafiflediğini hissetti. Sabah namazında mescide çıktı, Ebu Bekir'in arkasında cemaat oldu. Oturduğu yerden ona uyarak namazını kıldı, sonra ashabına şunları söyledi. Ben Kur'an'ın helal kıldığını helal kıldım, haram ettiğini de haram ettim. Sizden evvelki milletler, peygamberlerinin ve evliyanın mezarlarını birer ibadetgah ittihaz etmişlerdi. Sizi böyle bir şey yapmaktan men ederim. Müslümanlar hastalığının hafiflemesine çok sevindiler. Hazreti Ebu Bekir Medine kenarında Sunuh'taki evine gitmek için müsaade bile aldı. Fakat ölümün önünden gelen bir hafiflikti. Odasına dönünce dermansızlığını daha çok hissetti. Öğleye doğruydu. Nefesi ağırlaşmıştı. Son dakikalar yaklaşıyordu. Dili zikrullah ile meşguldü. Ya Rab, ölüm şiddetine karşı bana kolaylık ver. Canımı tatlılıkla al. Başı Ayşe'nin kucağında, göğsüne dayalıydı. Nefesi darlaşıyor, ağır ağır soluyordu. Şu son dakikalarında bile irşat vazifesini ihmal etmiyordu. Yanındakilere şöyle diyordu. Namazınız ve elinizde bulunan köleler hakkında dikkatli olun. Yanında bir kaba soğuk su koymuşlardı, elini suya batırıyor, yüzünü ıslatıyordu. Hava sıcaktı. Haziran'ın sıcak günlerinden biri. Gökyüzü saftı. Hilkat gününde olduğu gibi. Elini kaldırdı, parmağıyla semaya işaret etti. Refik-i Ala'ya, yüce dosta, dedi. Ve eli yanına düştü. Artık ne bir ses, ne bir nefes. Derin bir sükut, etrafındakiler hepsi mebhut. Gözleri semaya dikili kaldı. Ruh-i pür fütuhu, âlâ-i illiyine, âlem-i akdese, Hazreti Kudse uçtu. Acı haberin acı tesiri. Acı hakikati öğrenince herkes şaşırdı kaldı. Bu acı haberi duyanlar yıldırım vurmuşa döndü. Medine'nin üstünü derin bir matem havası kapladı. Bir kısım insanlar Hazreti Peygamber'in öldüğüne inanmak istemiyorlardı. Bunların başında Hazreti Ömer gelmektedir. Hazreti Ömer, "Her kim Muhammed öldü derse onun boynunu vururum," dedi. En şiddetli ve nazik anlarda bile metanetini kaybetmeyen Ömer, acaba neden böyle yapıyordu? Ölüm insanı böyle şaşırtır. Ancak burada bir reis seçilmeden bu haber yayılırsa, çıkacak fitneyi önlemek için Ömer'in bu sözü söylemiş olması gibi bir ihtimal de hatıra gelebilir. Hazreti Ebu Bekir, Sunuh'taki evine gitmişti. Acı haber kulağına erişince derhal döndü. Mescide koştu. Feryat ve figandan acı hakikati anladı. Ashabın ihtilafını da gördü. Ayşe'nin odasına girerek Hazreti Peygamber'in yüzünü açtı. Gözyaşları arasında "Hayatın da ne temiz, mematın da ne temiz ya Resulallah," dedi. Ve ashab arasına çıkarak şunları söyledi. "Kim ki Muhammed'e tapıyorsa bilmiş olsun ki Muhammed ölmüştür. Kim ki Allah'a tapıyorsa bilsin ki Allah daim ve bakidir. Hazreti Ebu Bekir, Muhammed öldüyse eseri baki kalacağını hatırlattıktan sonra bu mealdeki ayeti okuyarak sözlerini bitirdi. Sakife hadisesi. Bu sırada ensardan bir kısmı Sad bin Ubade'nin hanesinde toplanarak Müslümanlara seçilecek reis emir meselesini müzakere etmeye başlamışlardı. Sad bin Ubade'ye seni emir seçelim diye teklif ediyorlardı. Hazreti Ömer bunu duyunca hemen Ebu Bekir'i yanına alarak oraya koştu. Orada şiddetli tartışmalar başladı. Ensar ve muhacirler iki gruba ayrılıyorlardı. Her iki taraf Hazreti Peygamber'in yerine Müslümanlara emir olmak makamına kendilerinden birini münasip görüyordu ve kendi tarafını övüyordu. Ensar'ın sözcüsü olarak Sad bin Ubade şöyle demişti. "Ey Ensar! Sizin dince nail olduğunuz fazilet ve meziyet başka kabilelerde yoktur. Muhammed nice yıllar kavmi içinde durdu, onları dine davet etti. İçlerinde pek az kimse imana geldiyse de müşriklerle cihada ve dini kuvvetlendirmeye kadir olamadılar. Vaktaki Cenab-ı Hak sizin saadetinizi murat buyurdu. Sizi İslam'la şereflendirdi. Hazreti Peygamberle ashabının himayesini, cihatla İslamiyeti takviyeyi size müyesser kıldı. Düşmanlara karşı en ziyade şiddet gösteren sizler oldunuz. Arap taifeleri sizin sayenizde ister istemez itaate geldi. Peygamber sizden razıydı. Şimdi emirlik sizin hakkınızdır." Muhacirler tarafından Hazreti Ebu Bekir bu iddialara şu sözlerle mukabele etti. "Bu millet eskiden taştan ve ağaçtan yapılmış putlara tapardı. Allah tevhid dinini kurmak için peygamberini gönderdi. Arap kavmine atalarının dinini terk etmek güç geldi. Allah ilk muhacirleri iman ile mümtaz kıldı. Onlar da peygambere yar oldular. Müşriklerin işkencelerine katlandılar. İlk hakka tapan, ilk Resulüne inanan onlar oldu. Peygamberin yari, yardımcısı, kabilesi onlardır. Bu cihetle emirliğe onlar layıktır. Bu hususta onlara kimse münazara edemez. Meğer ki zalim ola. Ey Ensar! Sizin de dince kıdeminiz ve meziyetiniz inkar olunamaz. Allah sizi dinine, peygamberine nusret için seçti. Peygamberin hicreti size nasip oldu. Bizce de ilk muhacirlerden sonra sizin mertebenizde başka kimse yoktur. Peygambere nusret ettiniz, onun için iddia ettiğiniz şerefin ehlisiniz. Buna kimsenin bir diyeceği yoktur. Fakat emirlik bahsinde Arap kabileleri ancak Kureyş'i tanır. Başkasının başbuğ olmasını kabul etmez. Zira Kureyş, hasep ve nesepçe Arap'ın efdalidir. Memleketleri Arabistan'ın tam ortasındadır. Emirler bizden olsun, vezirler de sizden. Hiçbir meşveretten geri bırakılmazsınız. Sizin reyiniz alınmadıkça bir iş görülmez. Bu sözlerde toplantıdaki gergin havayı yatıştıramamıştı. Hazreti Ömer ile Hubab İbni Münzir arasında sert tartışmalar başlamıştı. Ebu Bekir Ömer'i yatıştırmaya çalışıyor, vaziyet nezaket kesbediyordu. Hazreti Peygamber hastalığı halinde imamete Ebu Bekir'i tayin etmişti. Bunda bir nevi işaret yok muydu? İşte bunu anlayan Ömer Hazreti Ebu Bekir'e "Ver elini," dedi ve ona biat etti. Mesele hallolundu. Oradakilerin hepsi Ömer'i takip, muhacirler ve ensar hepsi ona biat ettiler. Bu toplantıda Hazreti Ali bulunamamıştı. Çünkü o, Hazreti Peygamber'in naaşı mübarekinin başından ayrılmıyor, cenaze hazırlıklarıyla meşgul oluyordu. Ertesi salı günü mescitte Hazreti Ebu Bekir'e umum halk biat etti. Böylelikle Hazreti Ebu Bekir ilk halife seçildi. Orada halka bir hutbe irad etti. Hulafayı Raşidi'nin birincisi olan Hazreti Ebu Bekir'in ilk hutbesi şöyleydi. Ey halk! Ben sizin üzerinize vali ve emir oldum. Halbuki sizin en hayırlınız değilim. Eğer iyilik edersem bana bu hususta yardım yapınız. Eğer fena şeyler işlersem bana doğru yolu gösteriniz. Doğruluk emanettir. Yalancılık hiyanettir. Sizin zayıfınız benim indimde kavidir ki onun hakkını müdafaa ederim. Kaviniz benim indimde zayıftır ki ondan başkasının hakkını alırım. Cihadı terk etmeyin. Cihadı terk eden kavim zelil olur. Bir millet arasında fuhuş yayılırsa onlar türlü felaketlere duçar olur. Ben Allah'a ve Resulüne itaat ettikçe siz de bana itaat edin. Ve eğer ben Allah'a ve Resulüne asi olursam sizin de bana itaatiniz lazım gelmez. Kalkın namaza. Hazreti Peygamber'in defni. Hazreti Peygamber'in teçhiz ve defniyle irtihalinin ikinci günü olan salı günü meşgul olundu. İbni Esir'in yazdığı veçile bazıları Hazreti Peygamber'in üçüncü çarşamba günü defne olduğunu söylerlerse de sahih olan ikinci günü defne olunduğudur. Hilafet intihabiyle vakit geçmişti. Büyüklerin cenazesi zaten biraz bekler. Hazreti Ali, Abbasoğlu Fadl, Üsame bin Zeyd, kölesi Şokran, cenazenin gasliyle meşgul oldular. Hazreti Ali yıkamıştı. Nereye defne olunacağı meselesi müzakere edildi. Bazıları Mekke'ye, bazıları da Enbiya'nın makamı olan Kudüs'e defne olunmasını teklif ettiler. Hazreti Ebu Bekir, peygamberler öldükleri yere defne olunurlar dedi ve Hazreti Ayşe'nin odasına mezar kazıldı. Hazreti Ayşe diyor ki, Hazreti Peygamber açık bir yere defne olunmadı. Çünkü açık yere defnedilmiş olsa, halkı onun mezarını tazim etmekten men etmek çok müşkül olurdu. Mezarın yerini tayin etmek meselesi de münakaşa edildiğinden defin işi çok geç kalmıştı. Akşam karanlığı çökmüştü. Cenaze namazını kılmak da uzun sürmüştü. O da küçük olduğundan küçük küçük cemaatler halinde namazı kılıyorlardı. Evvela erkekler, sonra kadınlar, sonra çocuklar saf saf olarak sırayla son vazifeyi ifa ettiler. Son veda da böylece yapıldı. Namazda imam yoktu. Herkes kendisi namazını kılıyordu. Kalpler mahzun, herkes matem içinde, büyük naaşın huzurunda mukaddes borcunu ödüyordu. Aradan 14 asır geçtiği halde biz bugün bu manzara karşısında sarsılıyoruz. Hazreti Peygamber'e karşı son vazifelerini ifa eden kibar-ı ashabın endişelerini artıran bir nokta vardı. Daha Hazreti Peygamber'in hayatında Arabistan'da yer yer yalancı peygamberler türemeye başlamıştı. Acaba şimdi ne olacaktı? Bunu Hazreti Ebu Bekir dirayetli siyasetiyle önleyecektir. Burada şuna işaret edelim ki ancak imamları zayıf olan kimseler dinden dönmek istemişlerdir. İşin garibi Mekkeliler arasında bile bu sezilmiştir. Mekke valisi olan Attab İbni Esid bundan endişeye düşmüştü. Süheyl bin Amr burada büyük bir dirayet göstermiş, şüpheye düşenleri ikaz etmiş, kim böyle bir şeye kalkışırsa boynunu vururum dedikten sonra ''Ey Mekkeliler, siz en son Müslüman oldunuz, şimdi de ilk irtidat edenlerden olmayın.'' diye ihtarda bulundu. Mübarek cesedin kabre indirilmesi. Cenaze namazı kılınmak uzun sürdüğünden Hazreti Peygamber gece mezarına indirilebilmiştir. Hazreti Fatıma babasının kabrinden bir avuç toprak alıp kokladı ve onun mezarının toprağını koklayanın hali nice olur. Ömrünün sonuna kadar yemek kokusu almak istemez dedi ve ilave etti. Benim üzerime öyle musibetler çöktü ki eğer onlar gündüzlerin üzerine dökülse gece olur, karalara bürünürlerdi diye ağladı ve herkesin ciğerini dağladı. İnsanlığa kalan büyük miras. Hazreti Fatıma Hayber ve Fedek arazisinden miras hissesi istedi. Ebu Bekir veremem dedi. Fatıma sana kim mirasçı olur diye sordu. Evlatlarım dedi. Ben niye babama mirasçı olamıyorum deyince Hazreti Ebu Bekir biz peygamberlere kimse varis olamaz. Bıraktığımız sadakadır. Hadisi şerifini söyledi ve eğer sana hediye ettiyse verebilirim dedi. Hazreti Fatıma böyle bir iddiada bulunmadı. Hazreti Peygamber nesi varsa fertlere değil millete bıraktı. O dünyada bir mal bırakmadan ebediyete gitti. Fakat muazzam bir manevi miras bıraktı. Edebi ve ebedi bir miras. İnsanlığa onurlu yolu gösterdi. Medeniyeti fadıla kurdu. Bütün ömrünü insanlığa hizmete hasretti. Hayır ve fazilet dersleri verdi. Hakka ve hidayete ulaştırdı. İnsanlığın en büyük mürşidi oldu. Alemlere rahmet olarak gönderildi. Ebedi hayata götüren yolları aydınlattı. Ahlakı, faziletleri talim etti. Büyüklere saygı, küçüklere sevgi aşıladı. Bütün mahlukata şefkat göstermeyi öğretti. Kimsenin kalbini kırmamış, kimseyi hor ve hakir görmemiştir. Herkese Allah'a muti kullar, beşeriyete faydalı, kamil insanlar olmayı telkin etti. Adalet ve insaf dairesinde muamele yapmak, böylece kamil insan numunesi olmak. İşte Hazreti Peygamber'in hayatı bunu öğretir. Onun hadimlerinde Hazreti Enes der ki, 10 sene Peygamberimizin hizmetinde bulundum, bana bir defacık olsun of dediğini işitmedim. Hidayet, nur, rahmet ve fazilet dolu temiz bir hayattan sonra ebediyet alemine göçtü. Arkada dünya malı değil fakat büyük manevi bir miras bıraktı. Beşerin ebedi dini olan İslam dinini tebliğ etti ve bu ilahi risaleti bir hakkın ifa eyledikten sonra mübarek cesedi Ravza-i Mutahhare'ye tevdi edildi. Ruhi pür fütuhu alâ-i illiğine yükseldi. Onun hayatı bizim tasvir ve tasavvurumuzdan çok daha yüksektir. Ona al ve ashabın salatu selam olsun. Kitabın sonu. 12 Mayıs 2010. Sayfa 447. Başlıca kaynaklar. Bu eser hazırlanırken Alusi, Ebu Suud, Kadi Beyzavi gibi büyük müfessirlerin tefsirlerine, muhtelif Buhari ve Müslim şerhlerine, Teysirül Vüsul, Mecmuaüz Zevaid gibi derli toplu hadis kitaplarına müracaat olunmuştur. Bu zikrolunanlardan mada başlıca mehazlar şunlardır. Abdülmelik bin Hişam, Siret-i İbni Hişam, Ebu Cafer Muhammed bin Cerir-i Taberi, Tarih-i Rüsül vel Mülük, İzzettin Ebul Hasan, Ali İbni Esir, El-Kamil Fit Tarih, Kadi Abül Fadl İyad, Eşifa Bi Tarifi Hukuk-ı Mustafa, Şemsüddin İbnül Kayyim El-Cevzi, Zadül Mead Fi Heydi Hayril İbad, Şihabüddin Ahmet Kastalani, Mevahibi Ledünniye, Abdülvehhab Neccar, Kısasül Enbiya, Muhammed Hüseyin Heykel Paşa, Hayat-ı Muhammed, Ahmet Cevdet Paşa, Kısas-ı Enbiya ve Tevarih-i Hülefa, Mevlana Şibli ve Süleyman Nedvi, Asr-ı Saadet, Emir Ali, İslam'ın Ruhu, Mahmud Esad, Şeriat-ı İslamiye ve Mr. Karil.